Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. Es salatu ve's selamü aleyke ya Habiballah. Es salatu ve's selamü aleyke ya Nebiyallah. Es salatu ve's selamü aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneleri Gülistanı'nın Hatice Annemiz Gülistanı adlı özel bölümün 24. kısmıyla yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle bugünkü sohbetimize yine kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi geçen hafta İslam tarihinde çok önemli bir yeri olan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ilk defa bütün Mekke halkına İslam'ı açıkça tebliğ etme sahnesini sizlerle paylaşmıştık. Yani meşhur deyimiyle Safa Tepesi'nden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün Mekke halkına seslenmişti, onları oraya toplayarak. Bu ayrıntıya bir kez daha girmeyeceğim, ancak geçen hafta bu bölümü işlerken yer yeri durak sayarak Hatice annemizin konumuna bakmaya çalıştık ve o olaylar akışı içerisinde Hatice annemizi derli toplu görme amacıyla bu bölüme bıraktık. Şimdi efendim, önce şunu düşünelim. Peygamberimiz Aleyhisselam Safa Tepesi'nde insanlara mesajı veriyor. Diğer taraftan şunu da düşünelim, bunu geçen hafta söylemiştim, önemine binaen tekrarlıyorum. Hacca Umre'ye gidenleriniz hemen hatırlayacak. Gitmeyen, gidemeyen kardeşlerimize de Allah-u Teala en kısa zamanda nasip eylesin inşallah. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğup büyüdüğü mahalleyi ve şu anda onun evinin olduğu yere yapılan evi biliyorsunuz. O evin arka tarafı, o da büyük komple Ebu Kubeys Dağı olup sırtımızı Safa Merve tarafına verdiğimiz zaman sağa doğru dağın eteği Safa kısmı, dağın zirvesi ve diğer tarafları Ebu Kubeys. Yani Ebu Kubeys Dağı ile Safa Tepesi bitişik diyebiliriz. Bunu anlayınız diye söylüyorum. Diğer taraftan Hatice annemizin evini bir kez daha size tarif edeyim. Safa ile Merve arasında say yaptığımız yeri biliyorsunuz. En kolay tanım olması, akılda kalması için bu hafta birkaç kelime farklı kullanayım. Efendim, Safa ile Merve say yerini şöyle gözünüzde bir ortadan ikiye bölün, böldünüz. Merve tarafını bir daha ikiye bölün. İşte orada Hatice annemizin evi vardı. Yuvarlak olarak söylüyorum. Yani Hatice annemizin evi, bir tarafı Beytullah'a, Harem-i Şerif'e bakıyor. Bir tarafı Safa ile Ebu Kubeys'e bakıyor. Bu kadarını söyleyelim. Bir kez daha kısa söyleyeceğim. Şimdi efendim, Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha böylesi bir durumda Peygamberimiz Aleyhisselam Safa Tepesi'ne mesajı vermeye gitti. Onun konumu nedir, durumu nedir? Aile beraberliği, gönül beraberliği, iman beraberliğini bir anlamış olalım. Hatice annemiz radıyallahu anha vahyin herkese açıkça anlatılıp duyulması emri karşısında önce evini açmıştı. Hatırlayın, 2-3 bölüm öncesini. Aslında onun evi hiç kapanmamıştı demek lazım. Bugünlere gelinceye kadar çok şey yaşanmıştı bu kutlu evde. Resulullah Aleyhisselam'ın açıkça anlatma emrini yerine getirmesi için Allah'tan gelen emri yerine getirmesi için en sonunda 40'ar kişiden oluşan önde gelen yakınları Aleyhisselam iki defa 40 kişi 40 kişi evinde ağırlamış. Efendim onlara İslam'ın mesajını vermeye çalışmıştı. Çok şeye şahit olan bu ev şimdi de uzaktan takip etme mekanı oluyordu. Dikkat ediniz lütfen. Çok şeye şahit olan bu ev şimdi de uzaktan takip etme mekanı oluyordu. Sevgili annemizin evinin bir tarafı Kabe'ye doğru bakarken diğer tarafı da Ebu Kubeys ile Safa Tepesi tarafına bakıyordu. Az önce söyledim, söyleyeceğimi söylemiştim bir kez daha. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha evinin en üst balkonuna çıkmış Safa Tepesi'ne doğru bakıyordu. Evinin en üstü bazı kaynaklarımızda çardak şeklinde geçer. Bazı kaynaklarımızda dam şeklinde geçer. Dam kelimesini şeklinde ifade etmişler. Yani bugünkü evlerle kıyaslayacak olursak dubleksten ziyade tripleks diyebileceğimiz bir evi ile karşı karşıyayız. Bunun üstünden sevgili annemiz efendim Safa Tepesi'ne doğru bakıyor. O anda yanında sevgili kızlarından Hazreti Rukayye ile Hazreti Ümmü Kulsum yanında. En küçük kızı Hazreti Fatma ise Safa Tepesi'ne gitmişti. Evet. Şimdi aklınıza gelecektir. Peki Zeynep nerede? Hazreti Zeynep? O evli ve kocasının evinde şu an için. Hayatı boyunca hep onunla olan sevgili annemiz yine onunlaydı. Bu cümleyi üstüne basa basa çok kullanmak istiyorum. Hayatı boyunca hep onunla olan sevgili annemiz yine onunlaydı. Resulullah Aleyhisselam Safa Tepesi'nde, sevgili annemiz de kendi evinde olsa bile yine onunlaydı. Evet. İyi anlamak lazım. Mesafeyi de anlamak lazım. Resulullah Aleyhisselam Safa Tepesi'nde, sevgili annemiz de kendi evinde bile olsa onunlaydı yine. Aklıyla, gönlüyle, dualarıyla, endişe ve merakıyla, her şeyiyle onunlaydı. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke halkına seslenişinin hemen ardından sesi duyan halkın Safa Tepesi'ne doğru akın akın gittiklerini, bütün herkesin oraya toplandıklarını görüyordu evinin o damından, çardağından, balkonundan. Bir yandan büyük bir ümitle bakarken, diğer yandan bastıramadığı bir korku ve endişe yaşıyordu. Aradaki mesafe çok uzak değilse de pek de yakın sayılmazdı. Bu yüzden olan bitenin tamamını göremediği gibi verilen mesajları da çok net olarak duyamıyordu. Nefeslerini bile tutmuşlar, neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorlardı. Önceki haftayı dinleyebilen kardeşlerimiz o sahneyi hatırlayacaklar. Burada çok kısa bir özet geçeceğim yeni geldiğinde. Bütün dikkatleriyle oraya bakıyorlar. Yani kalabalık var. Aleyhisselam onlara hitap ediyor. İşte neler söyleniyor, neler karşı geliniyor, ne oluyor, net anlaşılmıyor. O yüzden kızlarla anne merakla bakıyorlar. Kızlar merak ederek soruyor. Neler oluyor böyle anne? Neler oluyor acaba anne? Neler olmuyor ki sevgili kızlarım? İşte Hatice annenin ufku. Neler oluyor? Bak ne oluyor değil. Kızlar da akıllı. Neler oluyor böyle? Neler oluyor anne? Annenin cevabı neler olmuyor ki sevgili kızlarım? Neler olmuyor ki? Anneleri böyle söyleyince kızlar bir yandan korkuya, endişeye kapılıyorlar. Bir yandan da annelerin bir sözünü hatırlatıyorlar kendilerine. Allah onu korur, korkmayın diyen sen değil miydin anneciğim? Allah onu korur, korkmayın diyen sen değil miydin? Bendim elbet ve yine aynı şeyi söylüyorum. Bu telaşı niye öyleyse? Evde tertip ettiğimiz toplantıda yakın akrabalarımızın tavrını siz de gördünüz sevgili kızlarım. Evet anne. İlk en büyük tepki ve ilk en ağır söz babamızın amcasından gelmişti maalesef. İşte o Ebu Leheb de gitmişti Safa Tepesi'ne diyor Hatice annemiz. İşte o Ebu Leheb de gitmiş Safa Tepesi'ne. Senin telaşın bundan öyleyse. Evet, bütün herkes akın akın oraya aktı. Yaşlı genç, kadın erkek, bütün Mekke orada. Öyle ki gidemeyenler de yerlerine adam gönderdiler. Gidemeyenler de yerlerine adam gönderdiler. Ne kadar oldu anne? Tam saatini bilemiyorum. Ama oldu bir hayli. Kötü bir şey olsaydı az çok anlaşılırdı değil mi anneciğim? Kötü bir şey olsaydı az çok anlaşılırdı değil mi anneciğim? İnşallah öyle bir şey olmaz kızlarım. İnşallah. Tam bu esnada bağırıp çağırma sesleri geliyor. Çok sert bağırıp çağırmanın yanında toz toprak da uçuşuyor havada. Subhanallah diyor Hatice annemiz. Subhanallah. Kızlar da ortalık karışıyor galiba anne. Şimdi az önce ifade ettim ya, Hatice annemiz evinde olsa da Resulullah'ın yanında. Şimdi biz bir radyo sohbetiyle Mekke'ye Medine'ye gidenler ve şu anda Mekke'den bir sahne anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. O sahneyi az çok hayal hatırlarlar Safa ile annemizin arasının o evin o kısımları. Biraz oraları görür gibi olurlar. Hiç gitmeyenler de zihin dünyalarında muhabbetleri ölçüsünde ve tabii şu anda dinlerken ortamları ne kadar müsaitse bilemiyorum. Bu ölçüde bir canlandırma olur zihinlerinde. Şimdi olayı anlayalım yani tam bu esnada bağırıp çağırma sesleri geliyor. Çok sert bağırıp çağırmanın yanında ufak tefek de toz toprak havada uçuşuyor. Ne anlam var bunda? Bir arbede var demektir. Bir şeyler oluyordu hem de çok kötü şeyler. Ama ne olduğunu tam olarak anlamak mümkün değildi. Sesleri çok net duyamıyorlar, hareketleri de her şeyiyle çok net göremiyorlardı. Bu endişeye merak ile bakıp durdular Safa Tepesi istikametine. Şimdi kalkıp oraya gitseler ne yapacaklar? Neyi değiştirebilecekler? Ne kadar zor durum değil mi kıymetli dinleyenlerim? Büyük bir merakla bakıyorlar, endişeyle. O karışıklıktan kısa bir süre Hazreti Fatma'nın koşarcasına hızlı bir şekilde eve doğru gelmekte olduğunu görüyorlar. Balkondalar ya. Fatıma bu. Sevgili kızım Fatıma. Evet anne Fatıma geliyor. Biz de aşağı inelim hemen. Tabii telaşlılar. O günlerden Hatice annemizin yaşını bir görelim. Şöyle bir düşünün bakalım annemizin yaşı kaç olur o günlerde. Çünkü seri hareketle aşağı inecek. Şimdi efendim yaşı, tarihi ne kadar ezberlesek unuturuz. Ama bazı rakamlar var hep akılda kalır. Sevgili annemizle peygamberimiz evlendiğinde peygamberimizin yaşının 25, annemizin yaşının 40 olduğu meşhurdur. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi peygamber efendimize peygamberlik görevi 40 yaşında verildi. Yani 15 sene geçiyor. 40 yaşında verildi, 15 sene geçiyor. Burada annemizi konuşuyoruz. 40'a 15 koyarsak ne olur? 55. İlk vahiy geldi, 3 sene geçti, 4. seneye giriyoruz. 55'e 3 kü 58. Yani o günlerde 58'i doldurup 59'a merdiven dayamış olan Hazreti Hatice annemiz bir genç kız çevikliğiyle yukarıdan inip seri bir harekette salona geçiyor. O yüzden yaşını söyledim. Yani öyle şeyler yaşanmış olabilir ki belki düşüncesi, yaşın çok daha üzerinde bir hareketlilik söz konusu. Sevgili annelerinin peşinden koşan kızlar da onunla beraberler. Bu arada Hazreti Fatma salonuna giriyor. Beti benzi sararmış, nur yüzü solmuş ve çok da ürpermiş bir hali vardı. Evet, zaten evin en üst balkonundan, çardağından, damından bakarken bir bağırma sesleri, bir toz topraklar gördüler. Korku var tabii, endişe de var. Beti benzi sararmış kızın, nur yüzü solmuş, ürpermiş bir hali. Evdekilere selam verir vermez yüreklere oturan bir söz söylüyor. Duydunuz mu? Duydunuz mu söylenenleri? Gördünüz mü? Gördünüz mü olanları? Evet. Duydunuz mu diyor. Büyük bir korkuyla. Duydunuz mu söylenenleri? Gördünüz mü? Gördünüz mü olanları? Şimdi ne demek diyeceksiniz. Hazreti Fatıma o günlerde yaş olarak farklı rivayetlerle beraber, bazı rivayetlerde vahiy geldiği sene doğmuştu. Bazı rivayetlerde vahiy geldiği sene 4-5 yaşlarında. Biz ikinci rivayeti almıştık, 4-5 diyelim. Şimdi 3 sene geçmiş. 3,5 yaşında dikkate alırsak Hazreti Fatıma en büyük 9, en küçük 7 yaşında oluyor. 7-8 yani yaşlarında oluyor. Ve kullandığı cümle bu yani. Duydunuz mu? Duydunuz mu söylenenleri? Gördünüz mü? Gördünüz mü olanları? Şimdi ne oldu ki diyemiyorlar. Bir şeyler duyduk. Duyabildiğimiz kadarıyla. Ama anlayamadık. Bir şeyler gördük. Görebildiğimiz kadarıyla. Ama ne olup bittiğini tam olarak anlayamadık sevgili kızım. İyi ki tam olarak görememiş ve yine iyi ki tam olarak duyamamışsınız sevgili annem. Ne olduğunu anlatmayacak mısın bize sevgili kızım? Ne olduğunu anlatmayacak mısın bize? Hazreti Fatıma radıyallahu anha evdeki odadaki eşyaların üstüne çıkıyor. Efendim ve böyle kalabalığa hitap eder bir ses tonuyla el hareketi de yaparak geçen hafta sizlerle paylaştığım Resulullah'ın o ibadesini kullanıyor. Ey Kureyş cemaati! Allah ve Resulüne iman ve itaat ile kendinizi cehennem ateşinden kurtarınız. Ey Abdülmuttalib oğulları! Allah ve Resulüne iman ve itaat ile kendinizi cehennem ateşinden kurtarınız. Ey Abbas bin Abdülmuttalib! Ey Zübey bin Avvam'ın annesi halam Safiye! Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Allah ve Resulüne iman ve itaat ile kendinizi Allah'tan satın alınız. Siz benim malımdan dilediğinizi benden isteyiniz. Fakat siz iman ve itaat etmediğiniz sürece ben sizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim. Ey Kureyş cemaati! Allah ve Resulüne iman ve itaat ile kendinizi Allah'tan satın alınız. Ben sizin için hiçbirinizi Allah'ın azabından kurtarabilecek hiçbir şeye malik değilim. Allah ve Resulüne iman ve itaat ediniz. Hazreti Fatıma nutuk atar gibi böyle söyleyince annesi ürpererek sen ne diyorsun böyle ey Fatıma? Ben demiyorum sevgili annem. Allah Resulü babam öyle buyurdu. Onca kalabalık insanların içinde senin adını da söyledi mi yani? Söyledi ya. Hem sadece benim adımı değil, amcası ve halasının adını da söyledi. Başka? Başka ne söyledi peki? Önce şöyle buyurdu Allah Resulü babam. Ey insanlar! Ey Kureyş cemaati! Ben sizi şiddetli bir azabın önünde inzara, yani korkutup uyarmaya memurum. Sizi, hepinizi uyarıyorum ey insanlar. Ey Abdülmuttalip oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Zühre oğulları, ey filan oğulları, ey falan oğulları. Yani her kabilenin adını ayrı ayrı söyledi, öyle mi sevgili kızım? Evet annem. Her kabilenin adını en kalabalıktan en aza varıncaya kadar. Her birinin adını ayrı ayrı söyledi. Verdiği mesaj tam olarak neydi sevgili kızım? Mesaj açık ve netti sevgili annem. Allah Resulü babam şöyle buyurdu. Yüce Allah bana sizi uyarıp ahiret azabıyla korkutmamı emretti. Sizleri Allah ve Resulüne imana davet ediyorum. Tevhid davetimi kabul edip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyiniz. Sizler böyle iman edip böyle demedikçe, böyle iman edip böyle demedikçe ben size ne dünyada bir yarar ne de ahirette bir nasip sağlayabilirim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyiniz. Ev toplantısında da böyle söylemişti. Yakın akrabalarımız doğru dürüst bir cevap vermemişlerdi maalesef. Safa tepesine toplananlar ne yaptılar peki? Tebben lek ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tebben lek ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne diyorsun böyle kızım? Sen ne diyorsun? Hem baban ve hem de Allah'ın Resulü olan birine ellerin kurusun, kahrolasın denir mi? Ne diyorsun kızım? Ben değil sevgili annem. Ben demiyorum. Allah Resulü babamın amcası Ebu Leheb böyle bağırdı. Sadece bu kadarı da değil. Başka bir şey de mi yaptı yoksa ifadı mı? Korkunç şeyler söyledi. Daha korkunç şeyler yaptı. Subhanallah. Ne söyledi? Ne yaptı peki? Kahrolasın emi. Ellerin kurusun senin. Bizi bunun için mi topladın buraya? Yazıklar olsun sana. Yuh olsun sana. Yuh. Subhanallah. Allah Resulü'ne bunlar söylenir mi hiç? Subhanallah. Daha korkunç şeyler yaptı derken neyi kastettin sevgili kızım? Taş, toprak, tümsek ne bulursa üzerine fırlattı. Taş, toprak, tümsek ne bulursa üzerine fırlattı. Allah Resulü babamın. Evet. Allahu Ekber. Hem kötü kötü bağırdı ve hem de neyi bulursa üzerine fırlattı. Subhanallah. Sonra ne oldu? Ebu Leheb nasipsizi böyle yapınca millet de dağılıp gitti tabii. Allah Resulü baban ne yaptı bu durumda? Ebu Leheb nasipsizin muhatap almadı sevgili annem. Onu hiç muhatap almadı ama çok üzüldü, çok. Üzülmez mi sevgili kızım? Üzülmez mi hiç? Onca kalabalık arasında ona arka çıkacak bir Allah'ın kulu da mı yoktu yani? Bilmiyorum annem. Kendi öz amcası böyle şirretlik yaptıktan sonra başkasından ne beklenir ki? Haklısın kızım. Küçüksün ama haklısın. Ebu Leheb'in böyle bir çıkış yapmasını anlayamıyorum bir türlü. Allah Resulü babam onlardan mal, mülk, para, pul istememişti ki. inanmalarını istemişti sadece. İnanıp amel etmelerini istemişti ki ancak bu şekilde cehennem ateşinden kurtulabilirlerdi. Başka bir şey istememişti Allah Resulü babam, ama Ebu Leheb böyle bağırıp durmuştu. Hazreti Fatma'nın bu ifadeleri tabir yerindeyse eve bir bomba gibi düşüyor. Bir taraftan Ebu Leheb'in bu çirkin sözleri ve hareketleri, bir taraftan Resulullah'ın verdiği mesaj. Nur, nar. Hak, batıl. Zihinler, duygular, düşünceler depreşiyor. Evet efendim. Hazreti Fatma'nın radıyallahu anha Safa tepesinde olanları anlatması üzerine Hazreti Hatice annemizin burada farklı bir duruşunu görürüz. Evet. Ebu Leheb'in dediklerine ve yaptıklarına takılmak yerine iyi anlamak lazım. Onunla oyalanmak yerine bunu da iyi anlamak lazım. O mesajı önceliyor. Bu çok önemli bir durum. Mesajı önceliyor. Burayı yavaşça durarak söyledim. Şimdi sanırım zihinlerinize bunu canlandırdınız. Çok dehşetli bir sahne. Ama Hatice anne bir misyon. Korkunç şeyler olmuş, amenna. Ama başka bir şey var. Annemiz sevgili kızının babasından naklettiğini naklediyor. Yüce Allah bana sizi uyarıp ahiret azabıyla korkutmamı emretti. Sizleri Allah ve Resulüne imana davet ediyorum. Tevhid davetimi kabul edip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyiniz. Sizler böyle iman edip böyle demediğiniz sürece ben size ne bu dünyada bir yarar ne de ahirette bir nasip sağlayabilirim. Evet. Bu gerçekten üzerinde durulması bir şey. Ben size ne bu dünyada bir yarar ne de ahirette bir nasip sağlayabilirim. Bunu Hatice annemiz tekrarladıktan sonra bakınız ne diyor. Bu dehşetli ikaz ve bu dehşetli uyarıyı iyi anlamak lazım. Bu dehşetli ikaz ve bu dehşetli uyarıyı iyi anlamak lazım. Her şeyin başı inanıp amel etmek. Her şeyin başı inanıp amel etmek. Bütün mesele burada yani sevgili kızlarım. İnsanı cehennem ateşinden kurtaracak can simitleri. İman ve amel. İnsanı cehennem ateşinden, alevinden, azabından kurtaracak en önde gelen şeyler. Nedir? İman ve amel. İnanıp amel etmedikten sonra kimin oğlu, kimin kızı, kimin torunu olursa olsun cehennem ateşinden kurtulamıyor insan. İşte bunu çok iyi anlamak ve buna göre yaşamak lazım. Kızlar, haklısınız anneciğim demek durumunda kalıyorlar. O zaman biz hadiseyi nakille yetinmeyelim. Sevgili annemiz sadece kızlarına söylemiyor bunu. Bizi de uyarmış oluyor adeta. Öyleyse bizim de çok iyi düşünmemiz lazım. Peygamberler sultanı bile kendi kızını, halasını, amcasını cehennem ateşinden kurtaramıyorsa bizi kim kurtaracak peki? O zaman ne yapmak gerekiyor? Kurtuluşun reçetesine sarılalım öyleyse. O da inanmak ve mutlaka inancı yaşamak. Evet efendim, Safa Tepesi'nde yaşananlar hakkında az çok bir şeyler duyan Hazreti Zeynep de çıka geliyor. Hem çok heyecanlı, hem çok endişeli ve hem de çok korkulu bir hali var. Olanlara duydum anne ama ne olup bittiğini tam olarak anlayamadım. Gel sevgili kızım, gel de şu küçüğün anlattıklarını bir dinle hele. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a sevgili ablası için bir de görüp işittikleriyle yaşadıklarını tek tek anlattı. Dinlediği şeyler karşısında ürperen Zeynep abla içli bir cümle kullandı. Bizi korkutuyorsun ey Fatıma. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, bu cümleyi ben biraz daha vurgulu kullanmak istiyorum. Bizi korkutuyorsun. Orada bizi korkutuyorsun ey Fatıma diyor. Ben de biraz sertleştik. Bizi korkutuyorsun. Yani biz korkuyor muyuz? Böyle uyaran, dehşetle uyaran, ikaz eden hangi ayeti kerime, hangi hadis karşısında biz ürperdik, korktuk? Yani niçin korkmuyorsunuz demiyorum, diyemem. Kimse kimseye bunu diyemez zaten. Niye ürpermiyorsunuz, nasıl Müslümansınız siz demem, diyemem. Kimse kimseye diyemez. Ama herkes bunu kendine söyler değil mi efendim? Bizi korkutuyor mu? Yani amellerimiz ne kadar? Ne kadar takvamız var? Ne kadar samimiyiz? Bizi korkutuyorsun ey Fatıma. Tabii ki korkmak lazım ablacığım. Fakat bizler için korku yoktur. Şimdi bunu da vurgulu kullanayım. Bizler için korku yoktur. O yüzden havf ve reca, korku ümit arası. Tabii ki korkmak lazım ablacığım. Fakat bizler için korku yoktur. Bilmece gibi konuşuyorsun diyor. Bilmece gibi konuştuğum yok ablacığım. Bizler inandığımız için korku yok bize. Bizler inandığımız için korku yok bize. Bütün incelik burada sevgili ablam. İman ve amel. Haklısın ey Fatıma. İman ve amel edenlere korku yoktur. Şimdi ben sizi müjdeleyeyim, siz beni müjdeleyin. Birbirimizi biraz müjdeleyelim. İmanda problemimiz yok Allah'a şükür. Amelde eksiğimiz var. Takvada eksiğimiz var. Biz inşallah bu eksiğimizi bazen böyle sohbetlerle, bazen farklı ortamlarda ibadetlerimizi artırarak, zikrimizi artırarak, Kur'an okumalarımızı artırarak inşallah bu amellerimizi takvayla yapacak seviyeye gelirsek o zaman korku olmaz. Allah-u Teala hem bana hem size hem bütün ümmete böyle güzel amelleri nasip eylesin diyorum. Safa Tepesi'nde başka ne oldu sevgili kızım? Annesi tekrar soruyor. Safa Tepesi'nde başka ne oldu? Tebbet suresi nazil oldu sevgili annem. Şimdi bu bir rivayeti açmam lazım size. Şimdi kitap çalışması yaparken dipnot düşüp altta anlatıyoruz ama böyle radyo programı olunca, sohbet olunca dipnot imkanımız yok. Onu söyleyelim dipnot yerine. Tebbet suresi Safa Tepesi'nde Ebu Leheb'in yaptığı şirretlikten sonra nazil oldu rivayetleri. Meşhurdur, herkes bilir bunu. Ancak hemen Safa Tepesi'nde mi, dağılma esnasında mı, dağıldıktan sonra mı farklı rivayetleri var. Biz bu akışa onlara sokmaksızın efendim işte çünkü Safa Tepesi olayından sonra Tebbet suresi nazil olduğu için efendim Hazreti Fatıma'nı böyle ifade kullanıyor. Tebbet suresi nazil oldu sevgili annem. Böyle söyleyin Hazreti Fatıma besmele çekip Tebbet suresini okudu. Hazreti Fatıma besmele çekip Tebbet suresini okudu. Tebbet suresiyle ilgili biraz program yapmıştık hatırlarsınız. O yüzden bir daha ona geri dönmüyorum. Tebbe suresini okuyor. Sadece onu dinleyen ev halkı değil, kendisi bile bir acayip oluyor. Ve Hatice annemiz bakınız ne diyor. Allahu Ekber. Ebu Leheb ile Ummu Cemil helak oldular. Ebu Leheb ile Ummu Cemil helak oldular. Karı kocam. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha böyle iç geçirirken sevgili kızlarından Hazreti Rukayya ile Hazreti Ümmü Kulsum'a baktı. Nazenin yürekler yanıp kavrulurken hepsi aynı şeyi düşünüyorlardı. Bu iki gonca gül Ebu Leheb'in oğullarından Utbe ile Uteybe ile nişanlı idiler çünkü. Evet, Utbe ve Uteybe'ye nişanlıydılar Hazreti Rukiye ve Hazreti Ümmü Gülsüm. Şimdi yine dipnot ifadesi kullanacağım kıymetli dinleyenlerim. Daha önce kısmen değindiğimi hatırlıyorum. Siz de hatırlarsınız tabii. Bazı kitaplarda okumuşsunuzdur. Bazı hatiplerimiz ifade ederken dinlemişsinizdir. Genellikle Hazreti Rukiye ile Ümmü Gülsüm'ü anlatma aşamasında işte vahiy geldi, şöyle oldu, şu oldu, bu oldu. Buraya sıra gelince Ebu Leheb'in oğullarıyla evliydiler. Bir böyle geçiyor. Bir de nikahlıydılar ifadesi geçiyor. Şimdi ben yıllar önce Gülün Gülleri adını verdiğim bir çalışma yapmıştım. Elhamdülillah. Allah nasip etmişti. Kitap olarak kas baskı devam ediyor elhamdülillah. O zaman da çok araştırmıştım. Sonra bu alanda ilmen de, ahlaken de, edeben de iyi olan hocalarımızla görüşmeler yaptım, istişareler yaptım. O zamanki Arap toplumunun durumlarını da biraz yine hocalarımın yardımıyla araştırdım. Yani nikahlı idiler diyen kaynaklar öyle alıp da kenara atabileceğimiz kaynaklar değil. Nişanlı idiler diyen kaynaklar da öyle. Evli idiler diyen kaynaklar da öyle. Yani bir olay farklı şekilde aktarılıyorsa bize biraz farklı rakam olur, tarih olur, olay olur. Yani kaynağı komple atmak yanlış olur. O ifade o günlerde nasıl kullanılıyor diye bakılması lazım. Ben baktığım zaman Arap kültüründe, örfünde, adetlerinde nişan, nikah, evlilik aynı manada kullanılmış. Nikahladım dediği zaman kızı evlendirdim. Hem nişan hem nikah bitmiştir. Eğer sadece bir söz, bir nişan yapmışsa yine nikah deyimi de kullanılıyor. Dolayısıyla nikah deyimi nişan yerine ama nişan yerine nikah deyimi, nikah yerine nişan deyimi. Farklı farklı kullanımlar var. Hazreti Rukiye ile Ümmü Gülsüm'ün bizim Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bunları bizdeki nişan, söz ve nişan manası var. Yani bizim anladığımız manada bir nikah manası yok, evlilik manası yok. Kaldı ki Hazreti Ayşe annemize sıra gelince ki ben onu sizinle geniş geniş paylaşmıştım. Hatice annemizi bitirince tekrar ona inşallah gireceğim. Evlilik yaşı üzerine biliyorsunuz çok kıyametler koparılır. Uğraşırlar onun yaşını 18 yapmak için. Ama ona uğraşanlara ben şimdi bu sahneyi önlerine koyuyorum. Niçin buraya sıra gelince Hazreti Rukiye ile Hazreti Ümmü Kusumu Ebu Leheb'in oğullarıyla nikahlı idiler diye Türkçe'ye çeviriyoruz ve öyle anlatıyoruz. Şimdi bakıyoruz. İlk vahiy geldiğinde Hazreti Rukiye ile Hazreti Ümmü Gülsüm biri 7, biri 6 yaşında. Büyüğü Hazreti Rukiye'dir. 7 yaşında, Ümmü Gülsüm 6 yaşında. Bir yaş hatalı olsun 8 ve 7 yaşında olur. Yani 6-8 arası yaşlar. Bunların yaşı. Şimdi vahiy geldikten sonra o süreçte evlilik olayı yok. Vahiy gelmeden önce bunlar Ebu Leheb'in oğullarına verilmişler. Yani 6-8 yaş öncesi bu olmuş, gerçekleşmiş. Bu durumda Ayşe annemiz 9 ve 10 yaşıyla olmaz diye münakaşa edenler buraya bakmamışlar hiç. Bakıyoruz burada nikah ifadesiyle söz ve nişan manası çıkıyor. Şimdi vahiy geldiği zaman ben en büyüğünü söyleyeyim. Yani zaten Zeynep o evli de o daha büyük. İki kızı, bacıları söylüyorum. Fatıma ile Hazreti Estağfurullah. Hazreti Rukaye ile Ümmü Kulsum. 7 ve 6 yaşlarındalar. Vahiy geldiğinde 3 sene geçti. Efendim ne oldu? 7, 10 oldu. 6, 9 oldu. Tamam, yani evlilik yaşı gelmiş olabilir. Ancak ben tekrar söylüyorum kıymetli dinleyenlerim, bu ayrıntıyı özellikle veriyorum. Özellikle vahiy geldikten sonra bu sahneye gelinceye kadar kaynaklarımızın hiçbirinde Peygamberimiz Aleyhisselam kızlarını Ebu Leheb'in oğullarına verdiği ifadesi yoktur. Ama bu sahneye ve Tebet suresine sıra gelince kaynaklarımız şu ifadeyi kullanır. Vahiy gelmeden önce Ebu Leheb'in oğullarına bu kızlar verilmişti. Yani nişanlanmışlardı. Sanırım hadise kısmen de olsa anlaşılmış oldu. Şimdi o yüzden ben bunu kitap olarak da tekrar çalıştığım için dipnot düştüm buraya ben. Dipnotta da ısrarla bunları anlatmaya çalıştım. Yani kaynaklarını vererek üstelik, yani nikah ifadesinin o dönemde aynı zamanda nişan manasına da kullanıldığına ilişkin kaynakları da vererek bu ifadeyi kullanmış olduk. Şimdi efendim, yeni bir sahneye ve dehşet bir sahneye giriyoruz. Sanırım daha çok ürpereceksiniz şimdi, daha çok ürpereceğiz. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha, tabir yerindeyse diyeyim, evde dört dönüyordu. Hani deriz ya biz, dört dönüyordu. Niye? Resulullah aleyhisselam birazcık da olsa dinlenip istirahat etsin diye elinden geleni yapıyordu. Aleyhisselam hüzünlenmiş çünkü. Safa tepesinde onu kırmış amcası. Çirkin sözler söylemiş. Üstüne taş toprak atmış. Tam Allahu Teala Tebbet suresiyle tokatı ona indiriyor ama sonuçta insan üzülüyor tabii. Evde yaptığı toplantıda yakın akrabalarını İslam'a davet etmişti Aleyhisselam. Bunu daha önce gördük. Ondan hemen sonra Safa tepesinden genel çağrıda bulunarak bütün Mekke halkını İslam'a davet etmişti. Her iki oturumda çok net bir sonuç alınamasa da Allah'ın emri yerine getirilmişti. Hidayet sadece Allah'tan idi. O ne dilerse o olacaktı elbet. Bütün bunların yanında öz amcası olduğu halde Ebu Leheb'in yaptıkları hiç de hoş şeyler değildi. Allah'ın Resuluna böyle edepsizce davrandığı için Allah Teala Hazretleri Tebbet tokadıyla bir yandan haddini, diğer yandan da dünya ahiret akıbetini bildirmişti. Evet, bunu da anlamak lazım. Allah'ın Resuluna böyle edepsizce davrandığı için Allah Teala Hazretleri Tebbet tokatı ile bir yandan haddini, bir yandan haddini, bir yandan da dünya ahiret akıbetini bildiriyor Ebu Leheb'e. Ama bütün bunlar Resulullah Aleyhisselam'ı çok incitmişti. Onun o nazenin gönlü çok hırpalanmıştı. Sevgili annemiz ona derman olmak için bir şeyler yapma çabasındaydı. İşte bu hassas davranışıyla havayı öyle güzel yumuşatmıştı ki bütün gerginlik bir anda kaybolup gitmişti. Evdeler ailece. Zeynep Sultan da gelmiş. Ailece muhabbet ediyorlar. Ve sevgili annemiz ortamı çok güzel yumuşatmış. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili annemizin her an yanında olduğu gibi bir de bunca çırpınışları karşısında çok mutlu olmuş, güneşi bile gölgede bırakan bir tebessümle memnuniyetini ortaya koyuyordu. Aleyhisselam en büyük, yani çok konuşmazdı Aleyhisselam, bakışlarıyla insanlara doyururdu. Öyle güzel tebessümle bakıyor ki, hani hocamız da çok ifade eder kıymetli dinleyenlerim. Biraz hayal etseniz, yani şimdi ben şu anda sizi göremiyorum, siz beni görmüyorsunuz. İşte evimde küçük küçük bazı notlarım var. İşte çalışıyorum, gayret ediyorum. Bir radyo sohbetiyle sizlere Resulullah'ın böyle özel evinden bir şeyler sanır vermeye çalışıyorum. Ve şimdi ben hayal ediyorum. Ben böyle elinden gelen gayreti gösterip o güzel hanenin tüm güzelliğini sizlerle paylaşırken bir kenardan Resulullah Aleyhisselam'ın bana doğru baktığını düşünüyorum. Bu bakışıyla Aleyhisselam acaba bana sert mi bakar, tebessüm mü eder? Şimdi muhabbetle, aşkla, yani dilimin döndüğü kadar, ben çok iyi anlatıyorum diye ifade etmiyorum, kastım bu değil. Yani böyle muhabbetin daha da artması gayretiyle, muhabbetle konuşmaya çalışıyorum. Bir metin okumuyorum size, yani konuşuyorum işte. Ve hayalimde Aleyhisselam'ın bana tebessümle baktığını düşünüyorum. Böyle düşünmek kötü olmasa gerek. Şimdi siz şu an neredeyseniz, yolda mısınız, iş yerinde misiniz? Yani şu anda radyoyu nereden dinliyorsanız, telefondan mı, nereden dinliyorsanız, efendim dikkat ettiniz. Yani filan hoca konuşuyor değil. Hoca, falan hoca, filan hoca değil yani. Resulullah Aleyhisselam'dan bir sahne anlatılıyor. İslam anlatılıyor. İslam konuşuluyor. Resulullah konuşuluyor. Sevgili annemiz anlatılıyor diye büyük bir dikkatle, heyecanla dinliyorsanız unutmayınız ki size de Aleyhisselam bulunduğunuz yerden bir yerden tebessüm ettiğini düşünün. Onun hane halkını konuşuyoruz. İşte bu tebessümü iyi düşünürsek az sonra vereceği mesaj çok dehşetli anlaşılır. Muhabbet bağından gül devşirirken, birden olanca edepsizlik ve gürültüyle kapı açılıyor. Çak diye biri vuruyor, kapıyı açıyor. Kızlar çakal görmüş civciv gibi anne babalarına sokuluyorlar. Canavar gibi içeri giren Uteybe, ağzından köpükler saçan sırtlan gibi bağırmaya başlıyor. Nasıl sahne? Ancak bu kadar ifade edebildim. Allah seni kahretsin. Haşa. Allah Resulü olduğun iddianı reddediyorum. Haşa. Sana inanmıyorum. Haşa. Tabii haşayı biz diyoruz. Getirdiğin dine de inanmıyorum. Sen, ne sen bize gel, ne biz sana gelelim. Ne sen bizi sev, ne biz seni sevelim. Seni sevmiyorum ben. Sevmiyorum artık. Kızını da sevmiyorum. İstemiyorum ve onu boşuyorum. Al da başına çal. Tüh! Şimdi eminim, yanınızda olsam bana kızarsınız. Hoca böyle mi söylenir diye. Haşa. Haşa. Haşa. Allah'a sığınırız. Allah bizi böyle söyletmesin. Böyle söyletenlerin ardından gitmeyelim inşallah. Bir yandan böyle edepsizce bağırıyor, bir yandan da Resulullah Aleyhisselam'a saldırıp üst başını çekiştiriyor Uteybe. Şimdi bazı kaynaklarımızda bu isim Utbe, bazılarında Uteybe olarak geçer. Malum haliniz kıymetli dinleyenlerim, Arap diline nokta virgüller, noktalama işaretleri, harekeler belli zamanlardan sonra kondu. Dolayısıyla bazı okumalarda böyle farklı okuma olabiliyor. O yüzden ben önceki çalışmalarımda bunu Utbe diye anlatmıştım. Anlattım ben bunu yani. Ancak bir şeyi çalıştım, yazdım, anlattım diye onu tümüyle kavradım demiyorum size. Diyemem, kimse bunu diyemez. Aynı olayı daha derinlemesine çalıştığım zaman önüme Uteybe çıktı. Allah bilir hangisidir, Utbe ya da Uteybe. Çünkü Utbe'nin daha sonra iman ettiğini göreceğiz. Bu Uteybe, Allah en doğrusunu bilir. Yani Resulullah'ın evini basıyor. Efendim çok çirkin şeyler söylüyor. kızını boşadığını söylüyor. Resulullah'a saldırıyor. Üst başını böyle çekiştiriyor. Hem o kadar ki Resulullah Aleyhisselam'ın gömleğini yırtıyor. Bundan fazlasını söylemeyeyim. Ben de kaldıramıyorum. Korkarım sonra manasız saldıracaksınız. Nasipsiz olunca bir insan, hani eceli gelen şeye pislermiş ya işte, böyle bir şey. Böyle bağırıp çağırıp o muhabbeti bozuyor. Evet. Şimdi devam edeceğim. Vaktim doldu. Bir radyo programı, yani diğer programlar aksamaması lazım. Burada bırakılmaz ama kusura bakmayınız, bırakmak zorundayım. İnşallah önümüzdeki hafta buradan devam ederek ibret almak ve Resulullah Aleyhisselam'ın o örnekliğine sarılarak, onu örnek alarak örnek bir hayat yaşamanız ve yaşamamız arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.